Zihin bizim hayatımız boyunca kazandığımız, duyularla algıladığımız, öğrendiğimiz bütün şeylerin biriktiği bir kap gibi bir şeydir. Zihin dediğimiz şey. Yani bizim bilgilerimiz, duygu organlarımızla algıladığımız şeyler, renkler, şekiller, efendime söyleyeyim, tatlar, kokular, yine bizim yaşadığımız zevkler, korkular, sevgiler, arzular, istekler, beklentiler, ümitler filan. Efendime söyleyeyim, tanıştığımız insanlar, gördüğümüz yerler. Velhasılı kelam, içerisinde iletişime geçtiğimiz çevremizle ilgili her şeyin gelip oturduğu, biriktiği bir yer var. Buna zihin deniyor. Zihin. Yani bu şuur, bilinç değildir. Bilinçten farklı bir şeydir. Her şeyin içinde durduğu bir kap. İşte namaza durduğumuz zaman veya günlük hayatımızın her anında sürekli olarak çalışan bir yerdir zihin. Sürekli olarak faal olan, devamlı doluşan bir yerdir zihin. Bu zihnin bir özelliği var. Zihin aynı kalp gibidir. Şimdi biz doğduğumuz günden ta öleceğimiz güne kadar kalbimiz bir saniye bile durmadan çalışır. Ve kalbin çalışması bizim irademizin dışındadır. İstese kalbimizi durdurabilir miyiz? Durduramayız. Ama bu kalp işte yaşla, beslenmeyle, kiloyla, şuyla, buyla bazen yavaş atar, bazen hızlı atar veya korkuyla, sevinçle, efendime söyleyeyim. Ama kalp nihayette kendi kendine sürekli olarak çalışan bir organdır. Böyle aynen bizim bu organlarımız gibi sürekli faaliyet halinde olan bir yerdir zihin. Yani biz her an 24 saat uyanık oldukça, uykuda olduğumuz zaman da rüyalar, hayaller, halüsinasyonlar vesaireyle filan zaten bizi meşgul ediyor. Ama uyanık olduğumuz müddetçe sürekli faal olan bir yerdir. Bizim öyle bir yönümüzdür zihin. Sürekli faal. Test edin, deneyin. Bir şeyi düşünmemeniz mümkün mü? Bir şeyi düşünmemeyi düşünürsünüz. En çok kendinizi zorladığınız anda bile bir şeyi düşünmemeyi düşünürsünüz. Bu nedir biliyor musunuz? Bu zihin, bu zemin, bu kap rabıtadır. Şimdi soruyorlar, İslam'da rabıta var mı? Kur'an'da rabıta var mı? Sünnette rabıta var mı? Bizde insanda rabıta var mı diye soracaksın. Sonunda bir insan rabıtasız olabilir mi diye soracaksınız. Rabıta düşündüğün her şey demektir. Sen düşündüğün, aklına gelen, aklından geçen, aklına gelen, bu aklından geçen, bunlar genelde kendi isteğin dışında olan şeylerdir. Bunların hepsi rabıtadır. Rabıta alaka kurdun, bağ kurdun. İster düşünsel, ister duygusal, ister duyusal olarak bağ kurdun ve iletişime geçtiğin her şey senin rabıtandır. Yani sen, rabıta senin hayatının vazgeçilmez bir işlevi, bir fonksiyonudur. Sen her an rabıta halindesin, her an. Bir şey düşünüyorsan o şeyle rabıtalısın demektir. Bu yüzden rabıta kuran, rabıta sende var. Rabıta bende var. Rabıta bizim varlığımızın vazgeçilmez bir parçası. Bu rabıta dediğimiz, durduramadığımız, önleyemediğimiz şeyi temizlemekle, düzeltmekle, buna bir düzen vermekle, bir Müslüman olarak sorumlu muyuz, değil miyiz? Bizim böyle bir sorumluluğumuz, böyle bir mükellefiyetimiz var mı, yok mu? Tasavvufta, tarikatlarda sevgili kardeşlerimiz, tabii ben Saadet-i Nakşibendi'nin yolunu iyi bildiğim için, yani o daha çok onun üzerinde konuştum ama diğer tarikatlarda da mutlaka vardır. Değişik bir kısım metotlar gelir. Bir kısım yöntemler vardır. Bu yöntemler, bu usuller, bu adaplar Kur'an'da gaye olarak kabul edilen ve önerilen ve tavsiye edilen ve methedilen özelliklere kavuşmanın vasıtalarıdır. Sen şimdi bunu kalkıp Kur'an'da bunun delili var mı? Sünnette bunun delili var mı? Bunun delili değil. Bunun seni götüreceği yerin delili vardır Kur'an'da ve sünnette. Seni ulaştıracağı şeyin Kur'an'da ve sünnette delili vardır. Yoksa yani bu rabıta sadece oturup 25 defa estağfurullah deyip gözünü yumup şeyhini düşünmek gibi gören, öyle algılayan, öyle ifade eden insanın, namaz kılan bir kişinin namazını sadece eğilip kalkmaktan ibaret zannetmesi gibi abes bir şeydir, bakış açısıdır. Rabıta bizim hayatımızın hiçbir zaman bağımızı koparamayacağımız bir fonksiyonudur. Bir özelliğidir yani. Şimdi Biz zihnimiz bizim hakim olamadığımız, farkında olmadığımız, çoğu zaman farkında olmadığımız, tutamadığımız ve yakalayamadığımız bir faaliyet içerisindedir sürekli. Zihnin bu sürekli faaliyetinin adı gaflettir. Anladınız değil mi? Çünkü bütün bu faaliyetler bizi Allahu Teala'yı düşünmekten alıkoyuyor. Allah'ı hatırlamaktan alıkoyuyor. Peki biz bunu düzeltmek zorunda mıyız? Yani biz burayı, bu dediğimiz zihin dediğimiz yeri ıslah etmek zorunda mıyız? Sevgili kardeşler, Kur'an'a, sünnete işte başvurduğumuz zaman Kur'an ve sünnetin bizi bazı şeylerle yükümlü tuttuğunu görüyoruz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim arzularını tek arzu haline getirirse, Allah yani ahiret arzusu haline getirirse, Allah onun o arzusu için kefildir, yeter diyor. Kim de arzularını dağıtırsa, yani o zihin dünyasını darmadağın bir hale getirirse, bir manası olur, arzular, istekler, beklentiler. Kim arzularını dağıtırsa, hangi vadide helak olup gittiğine Allah iltifat bile etmeyecektir. Demek ki biz arzu, beklenti, ümit, sevgi, üzüntü ve korku dediğimiz o duygularımızı, zihnimizin bu eklentilerini ne yapmak zorundayız? Disiplinize etmek zorundayız. Niye disiplinize etmek zorundayız? Bir, müminin hedefi ahiret olacak. Dünyalık her şeyden sıyrılmak ve ahirete bütün varlığıyla yönelmek zorundadır. Bunu sağlamak zorundasın. Nasıl sağlayacaksın? Buyur, bildiğin bir yol varsa buyur yap. Anlatabildim mi? Yani nasıl kendi iç dünyanı disiplinize edeceksin? Nasıl o bağlardan, o kayışlardan, o zincirlerden kendini kurtaracaksın? Çünkü sen bir şeyin eserisin. Şimdi onu söyleyeceğim. Bu zihin dediğimiz bizim o yönümüzün çalışmasının belki bir iki prensibi var. Çok basit bir iki prensibi var. Ve bunlar bir kayıt gibi, bir kelepçe gibi ellerimize, ayaklarımıza yapışmış durumdadır. Biri bu. Yani birisi zihnin bu özelliği. Bunu disiplinize etmek. Arzu, istek, beklenti dediğimiz iç dünyamızla ilgili birçok duygularımızı, hislerimizi biz frenlemek, durdurmak, engel olmak, disiplinize etmek ve bir yere sevk etmek zorundayız. Bununla mükellefiz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Şimdi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Cibril hadisinde iman, İslam ve ihsan diye üç soru vardır biliyorsunuz. Bu hadisi biliyorsunuz. Hadisin ayrıntısına girmeyeceğim. İman nedir? Şudur diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevabını veriyor. Hazreti Cebrail Saddak'ta diyor. Cebrail olduğunu sonradan Efendimiz söylüyor. Lihyetül Kelbi isimli sahabinin simasında ona benzeyen bir şekilde gelen zat. Ondan sonra İslam nedir diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun cevabını da veriyor. Saddak'ta diyor. Doğru söyledin diyor. Üçüncü bir soru var. O üçüncü soru iman ve İslam'dan sonraki üçüncü aşamada gelmesi gereken ve Müslümanın hayatının ayrılmaz bir parçası ve şartı olan şeydir. Nedir? İhsan nedir diyor. İhsan nedir diye soruyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a ibadet etmek. Sen her ne kadar Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görmektedir. Demek ki biz ibadetlerimizde namazımızda bilhassa çünkü bütün ibadetlerin sultanı namazdır. Biz namazda Allah'la meşgul olmak zorundayız. Zihin dağınıklığı dediğimiz o zihnin dağılması, parçalanması, gezmesi, dolaşması, bağlantıları vesaireleri filan biz bunların hepsini disiplinize etmek, terbiye etmek zorundayız. Bu terbiyenin Kur'an'da geçen ismi tezkiyedir. Tezkiye, arıtma yani, boşaltma, tasfiye-i kalp, tezkiye-i nefis dediğimiz şey budur. Bizim bünyemizde var olan, bizde var olan, hayat boyu bir hayatımız boyunca sürekli biriktirdiğimiz, doldurduğumuz, kirlettiğimiz tabiri caizse o zihin dediğimiz o varlığımızı biz boşaltmak zorundayız, temizlemek zorundayız, disiplinize etmek zorundayız ve yani ona zihinsel farkındalık denilen bir özellik vardır. Yani farkında, zihinsel farkındalığımızı arttırmak zorundayız. Nedir? Zihinsel farkındalık, ne düşündüğümüzü bileceğiz. Ne düşündüğümüzün farkında olacağız. Namazda kaç kişi ne düşündüğünün veya ne yaptığının farkındadır. Herkes kendini tartsın. Ama bunu yapmak, bunu gerçekleştirmek zorundayız. Bir de rabıtanın, yani rabıta dediğimiz bizim o varlığımızı, o yönümüzü ıslah etmenin, düzeltmenin, terbiye etmenin, mutlak surette kontrol altına almanın bir diğer gerekçesi vardır. Şimdi zihin sizi neyle meşgul eder? Zihin bizi neyle meşgul eder hepimizi? Ya geçmişte yaşadığımız bir şeyle veya gelecekte olması muhtemel bir şeyle. Sizin zihninizden geçen her şey değil mi? Ya geçmişteki bir olayla ilgilidir ya gelecekteki bir şeyle ilgilidir. Yani zihin bizi sürekli olarak geçmişin ve geleceğin zincirleriyle bağlar, hapseder. Yani bütün düşünün şimdi kendi kendinizi tartın bundan sonra. Bir, iki gün, üç gün böyle kendi kendinizi tartın hepiniz. Bizim bütün zihinsel faaliyetimiz, aklımıza gelen giden şeyler, bütün düşünce ya geçmişte öğrendiğimiz, edindiğimiz, tanıştığımız, bildiğimiz bilmem ne bir şeyle, bir olayla ilgilidir. Bir kişiyle, olayla neyse ya ilgilidir. Veyahut olmasını beklediğimiz, umduğumuz, ümit ettiğimiz, korktuğumuz veya çekindiğimiz herhangi bir şeyle ilgilidir. Zihin ya seni geçmişle meşgul eder ya da gelecekle meşgul eder. Peki bu geçmişle ve gelecekle meşgul olmak neyi engelliyor? Anın farkındalığını engelliyor. Anladınız değil mi? Yaşadığın anın farkındalığını engelliyor. Peki bu İslam'da önemli bir şey midir? Yani insanın geçmişteki düşüncelerin veya gelecekteki beklentilerin esiri olması, onların tutsağı olması yani. Onlara mahkum olması bir Müslüman için önemli bir şey midir? Kurtulması gereken bir şey midir? Kardeşler, velayet yolunda Allah'ın velilerinin özelliğini anlatan Kur'an-ı Kerim'e göre biz hem geçmişin hem geleceğin bütün bu tutsaklıklarından kurtulmak zorundayız. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim Estaizu billah ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzenun diyor. Kur'an'ın birkaç yerinde geçer bu ayet-i kerime. Dikkat edin. Onlar Allah'ın veli kullarıdır. Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun da olacak değillerdir. Velinin özelliğini Cenab-ı Allah bize anlatıyor. Veli, Allah'ın dostu, Evliyaullah dediğimiz zat, Veliyullah dediğimiz zatta iki şey yoktur. Korku yoktur, üzüntü yoktur. Üzüntü geçmişe dair bir duygudur. Yaptığımız veya yapamadığımız şeylerle ilgili bir duygudur. Üzüntü geçmişle ilgili bir duygudur. Yani devamlı geçmişteki bir şey bizi üzer. Anlatabildim mi? Yani bir şey yapmışızdır bizi üzer, bir şey yapamamışızdır bizi üzer filan. Korku da daima bilinmeyenle ilgili bir duygudur. Gelecekle ilgili bir duygudur. Allahu Teala velilerin bu iki duygudan muaf ve uzak olduklarını, yani bu iki duyguyu çıkarıp söküp attıklarını söylüyor. Kur'an bunu söylüyor. Eğer bir insan velayet yoluna girmişse, yani Cenab-ı Allah'ın yakınlığını, Allah'ın dostluğunu, kurbiyet dediğimiz şeyi istiyorsa, bu iki şeyi kalbinden, iç dünyasından, zihninden söküp atmak zorundadır. Korkuyu ve hüznü. Anladınız değil mi? Yani demek ki bir mümin kendi zihin dediğimiz o yapısında ya geçmişe ya gelecekle onu esir alan, onu hapseden bu özellikten kurtulmak ve orayı terbiye etmek zorundadır. Bu yüzden bu anlamda hürriyet dediğimiz bir kavram geliyor. Hürriyet. Tasavvufta bir kavramdır bu. Yani hürriyet kavramı bir şeydir. Bu yüzden bunu yırtabilmiş, aşabilmiş olanlar bunu dile getirmişlerdir. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisesi Ruhu, ben hür oldum, hür oldum, hür oldum diyor vefatına yakın. Nasıl hür oldun, nasıl hür oldun diyorlar. Kul oldum, kul oldum, kul oldum diyor. Çünkü korkular ve üzüntüler sizin kulluğunuza engeldir. Zihninizin bütün rabıtaları sizin kulluğunuza engeldir. Kamil bir şekilde kulluk yapmanıza engeldir yani. Peki tasavvuf bu rabıta dediğimiz, bu zihin dediğimiz o bağlantılarımızı ne yapmak istiyor? Rabıta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emrettiği şeyi yapmaya çalışır. Onun bir yöntemidir. Bunlar böyle bulmuş. Bunlar bu usulü geliştirmiş. Daha iyisini yapan ve bilen varsa buyursun yapsın. Çünkü birçok duygularımız, hislerimiz, bilgilerimiz değil mi? Yaşadıklarımız, yaşamayı umduklarımız vesaireyle birçok şeyle dolu, birçok bağ olan bir yapı zihin. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne demişti deminki hadiste? Kim çok arzularını tek arzu haline getirirse. Nakşibendi Saadet'i diyorlar ki insanın çok arzularını tek arzu haline getirmesi, zihnini temizlemesi, boşaltması, tasfiye etmesi ancak çok güçlü bir destekle olur. O güçlü destek de nedir? O güçlü destek de Allah'ın dostu olan zattır. Mürşid dediğimiz olaydır. Şimdi peki mürşidin ne özelliği var? Yani niye mürşidi oturup düşünmek, mürşidi hayal etmek veya mürşidle beraber olduğunu düşünmek İslami anlamda ne ifade eder? Ayet-i kerime indiği zaman dikkat edin onlar Allah'ın velileridir. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Ayeti indiği zaman Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Ya Resulullah biz velileri nasıl tanırız? Bu ayette anılan veliler nasıl biliriz bunları? Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam velinin bir özelliğini, sıfatını anlatıyor. Ama çok önemli bir sıfatı. Bakın veliyi tarif ederken Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam veli takva sahibidir demiyor. Çok ibadet yapar demiyor. Çok namaz kılar demiyor. Velinin bir özelliğine dikkat çekiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ameline ve ibadetine değil. Buna özellikle dikkatinizi çekiyorum. Velinin ilmine, ameline veya ibadetine değil. Bir şeyine dikkat çekiyor. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Görüldükleri an Allah'ı hatırlatanlardır. Velinin simasına işaret ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Velinin siması, varlığı ve görünüşü direkt Allah'ı hatırlatan bir remze, bir mühre sahiptir. Peki veliyi oturup düşünmek, çünkü bir velinin simasını, mürşidinin yani üstadının simasını hayal etmek seni nasıl bir kemale götürür, seni nasıl terbiye eder? Yani senin o iç dünyanın disiplinini nasıl sağlar? Çok ilginçtir. Birçok mesela ayet var. Ya Estaizu billah, ittakullaha ve kunu ma'as-sadikin. Çok tasavvuf kitapları rabıtanın delili olarak bu ayeti söylüyorlar. Takva sahibi olun, Allah'tan sakının ve sadıklarla beraber olun diyor. Ben çok ilginç, bu ayet birçok kitaplarda, tasavvuf kitaplarında rabıtaya delil olarak gösteriliyor. Seyyid Abdülkadir Geylani ne diyor biliyor musunuz? Hiçbirinizin aklına gelmediği bir şey. Diyorlar ki rabıtanın delili nedir? Yani şeyhin yüzünün simasının, şeyhi oturup hayal etmenin, onunla beraber olduğunu düşünmenin veya onunla beraberliği sağlamanın, şeyhin yüzünün ne özelliği var? Hangi özelliğinden dolayı yani şeyhi oturup düşünmek bize bu güzel vasıfları getirir? Ayettir diyor. Ayettir diyor. Vücuhun yevme izin nadiretun ila rabbiha naziretun diyor ayeti. Düşünün Abdülkadir Geylani'nin Rabıtaya Kudüs-i Sırruhu getirdiği delile bakın. O gün yüzler vardır. Bembeyaz aktır ve Allah'a bakmaktadır. Ne kadar ilginç değil mi? Yani Allahu Teala'nın velileri bir vecihiyle bize dönüktürler. Aydınlık ve nuranidirler. Ama o yüzün bir özelliği var. Allah'a bakmaktadır. İlâ Rabbiha naziretun diyor ayet-i kerime. Rabbe bakan bir sima. Rabbe bakan, Rabbe yönelmiş olan bir sima. Bu yüzden diyor Abdülkadir Geylani Kudüs-i Ruhu, veliler, mürşitler diyor kullarla Allah arasında Allah'a yaklaştırıcı ve insanın iç dünyasını temizleyici bir özelliğe, bir sıfata sahiptirler diyor. Allahu Teala'nın velileri bir vecihiyle bize dönüktürler, aydınlık ve nuranidirler. Ama o yüzün bir özelliği var. Allah'a bakmaktadır. İlâ Rabbiha naziretun diyor ayet-i kerime. Rabbe bakan bir sima. Rabbe bakan, Rabbe yönelmiş olan bir sima. Bu yüzden diyor, Abdülkadir Geylani Kudüs-i Ruhu, veliler, mürşitler diyor, kullarla Allah arasında Allah'a yaklaştırıcı ve insanın iç dünyasını temizleyici bir özelliğe, bir sıfata sahiptirler diyor. Evet, demek ki rabıta bütün bir Müslümanın bütün bir hayatında her insanın Müslüman olmayan da rabıtası var. Kafirin de rabıtası var. Hristiyan da her insanın rabıtası var. Ama biz diyoruz ki bizim rabıtamız dünya olmasın. Bizim rabıtamız şehvetimiz olmasın. Bizim rabıtamız nefsimiz olmasın. Bizim rabıtamız şeytanın istekleri olmasın. Biz bunlarla olan rabıtalarımızı keselim, koparalım. Allah'ın salih bir kuluna bağlayalım ki o Allah'ın salih kulu ahirette Rabbine seyredecek, Rabbine bakacak bir simaya sahiptir. Vücuhun yevme'idin nâziretun ilâ rabbihâ nâziretun. Öyle yüzler vardır ki diyor Allahu Teala apaktırlar, bembeyazdırlar. Onlar Rablerine bakmaktadırlar. Bu yüzden Cenab-ı Allah'ın katında Allah'ı hatırlatıcı özelliğe sahip olan Allah'ın veli kulunun huzurunda olmak, onu hatırlamak, onunla beraber olmak, bu ister fiziksel bir beraberlik, yanında huzurunda oturmak, İsterse hayali bir beraberlik, isterse ruhani bir beraberlik, isterse kalbi bir beraberlik. Ama her halükarda bizim o zihin dediğimiz farkındalığımızın artması, ne yaptığımızın farkında olmamız. Namaz bunun anahtarıdır. Namazı salatüke mizanüke. Senin namazın senin terazindir. Her namazda sen kendini tartabilirsin. Her bir vakit namazında kalbinin Allah'la meşguliyeti bir önceki namazdan bir tık daha yukarıda olmalıdır yani. Bir basamak daha önde olmalıdır. Bir milim bile olsa daha fazla olmalıdır ki senin namazın gerçekten miracın olsun. Senin namazın gerçekten miracın olsun. Gerçekten Allah'ın katında makbul bir ibadet olsun. Gerçekten namaz senin sultanın olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Benim gözümün nuru namazdır diyor. Bu yüzden namazda sizin kalbinizin Allah'la meşguliyetini, Allah'ın huzuruyla meşgul olması, yaptığın işin farkında olma özelliğini kazanabilmenin Nakşibendi Saadetine göre en büyük yolu Rabıta-i Şerife'dir. Rabıta-i Şerife dedim, şerife dememin sebebi şu, bütün sahabiler her an Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la rabıta halindeydiler. Her an, hayattayken de vefatından sonra da. Açın hadis kitaplarını, açın siyer kitaplarını. Sahabenin bütün hayatı kâle Resulullah. Doğru mu Abdullah? Resulullah şöyle buyurdu. Resulullah şöyle yaptı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle yürüdü. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu nedir? Bu rabıtadır işte. Çünkü onlar hem hayattayken hem de vefatından sonra hayatları boyunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdi. Yani Hazreti Bilal'in sözüdür radıyallahu teala anh Resulullah'ın vefatından sonrasını anlatırken bir gün Hazreti Ömer'e öyle söylüyor. Benim Allah'ın Resulü'nü rüyamda görmediğim hiçbir gecem yoktur diyor. Ne kadar mübarek bir insanmış Hazreti Bilal. Hiçbir gece yoktur ki ben onda Allah'ın Resulü'nü görmüş olmayayım diyor. Sahaben hali hep buydu. Abdullah İbni Mesud'u görüyorlar bir gün bir yolda yürüyordu. İki adım atıyordu, sağa dönüyordu, biraz bekliyordu, tekrar yürüyordu. Sonra bir ağacın gölgesine geliyordu, orada çömeliyordu. Çömelikten sonra kalkıyor, şaşırdılar. İbni Mesud ne yapıyor dediler, bu ne biçim bir yürüyüş? O bir zamanlar buradan yürüyen Allah'ın Resulü'nün yürüyüşünü taklit ediyor dediler. Bu rabıtadır işte. Rabıta her an sevdiğinizle, her an Allah'ın sevdiğiyle beraber olur. Bu beraberliği sağlamaktır. Bu anlamda rabıta Nakşibendi tarikatında vazgeçilmez ve en önemli vazifedir. Rabıtayı Allahu Teala size nasip ettiği zaman siz rabıtaya bir müddet devam ettikten sonra mutlaka nasip olacaktır. Ama rabıta bütün varlığınıza hakimiyeti size verir. Elinize geçirir yani. Çok büyük bir kuvvettir yani. Bu yüzden rabıta ve özü itibariyle tefekkür olduğu için Virtten, zikirden, diğer bütün nevafillerden çok daha üstündür. Sizi gayenize kavuşturma konusunda. İmam Rabbani Hazretleri Kudüs-i Sirruhu, eğer diyor zikrin nuru bir mum gibi ise rabıtanın nuru bir güneş gibidir diyor. Bu kadar büyük ve muazzam bir fark vardır. Kendine dön bak, Allah için dön bak. Kendi nefsine dön bak, namazına bak, hayatına bak. Nazarına bak. Bir nazarına bile hakim olamıyorsun bugün. Çarşıda dolaşırken, dışarıda gezerken. Haramdan gözlerini dahi alıkoyamayacak kadar zavallı ve aciz birisi. Konuşurken haram veya günah olan bir şeyi konuşmaktan kendini alıkoyamayacak kadar zayıfsın. Zayıf, zavallı. Hiçbir şeyine hakim olamayan. tamamen duygularının, korkularının, ümitlerinin, arzularının, heveslerinin, beklentilerinin, ideallerinin esiri ve oyuncağı olmuş, geçmişle geleceğin korku ve hüznü arasında debelin duran, bu anlamda da marifeti elde edemeyen ve asalak bir Müslüman tipi. Bunların istediği budur. Öyle bir Müslümanı herkes kullanır işte. Öyle bir Müslümanı herkes istediği yere gönderir. Doğru mu? Öyle bir Müslümanı herkes istediği şekilde aldatır. Halbuki insan olmak, Hazreti insan olmak tasavvufun gayesidir. Eşref-i mahluk olmak tasavvufun gayesidir. İnsan Allah'ı bilirse insan olur. İnsan Allah'la beraber olursa insan olur. İnsan Allah'ı severse ve Allah'ın sevgisi bütün sevgilerin üzerine çıkarsa insan olur. İnsan rabıta ile insan olur. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Bu yüzden burada bazen yorum yapan, bize yazan, bunun İslam'da kaynağı ne, Kur'an'da, sünnette, benim bütün buradaki bu soruyu soran arkadaşlara, bütün arkadaşlara tavsiyem odur. Sen bunun delilini kendinde ara. Değil mi? Kendinde ara. Kendinde gör. Çünkü sen kendi nefsine nasihatçı olmadıkça, sen kendi içinden kendi kendine doğruyu anlatan biri olmadıkça, sana bütün Kur'an'ı delil getirseler, sana bütün hadisleri, hadis kitaplarını delil getirseler, sen nefsinin farkında olmadıktan sonra o delillerin sana vereceği hiçbir şey yok. Allah-u Teala akılla beraber vicdan versin hepimize. İnsaf ve merhamet ehli olmayı Cenab-ı Allah nasip etsin. Bu taifeye, bu mübarek taifeye bilmeden, cahilce veya inadına saldıran kişilerin şerrinden Cenab-ı Allah bizi